أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Kardeşler, bu haftadan itibaren inşallah yine Ramazan öncesi yaptığımız gibi salaları dersimizden kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Bu dersimden önce Yahya Aleyhisselam'ın özelliklerini, onun üstün sıfatlarını anlatmıştık. İlgili ayetleri okumuştuk. Mesela iki tanesini hatırlayalım. Yahya Aleyhisselam'ın o zikrettiğimiz özelliklerinden dikkat çeken. Demiştik ki Yahya Aleyhisselam daha küçük bir yaştayken nebi olmuştu. Ona nübüvvet verilmişti. Daha küçük yaştayken Allah ona vahyetmiş. Hatta bir görüşe göre neydi? Daha Yahya Aleyhisselam henüz buluğ çağına ermeden nebi olmuş. Hatta bir rivayete göre 3 yaşında, bir rivayete göre 7 yaşında. Bu bir görüş tabii. Bir ayetten yola çıkarak, Meryem suresindeki bir ayetten yola çıkarak bunu söylüyorlar. Yani böyle bir peygamber, bir özelliği. Mesela bir özelliği daha vardı İmam Ahmed'in rivayet ettiği, bazı alimlerin sahih ve bazı alimlerin de zayıf dediği bir hadis. Bu konuda destekleyen başka hadisler de var demiştik. O hadisimizde ne diyordu? Hiçbir insan yoktur ki mutlaka ya hata etmiştir, bir günah işlemiştir ya da günah işlemeyi böyle istemiştir yani. Neredeyse böyle günah işleyecektir. Hata işlemeye, günah işlemeye çok yaklaşmıştır. İlla her insan bu haldedir ama sadece kim hariç? Yahya Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam ne günah işlemiştir ne de günah işlemeyi istemiştir. Neredeyse böyle yaklaşmış, o bile yok yani. Böyle bir özelliği de vardı. Böyle bir peygamber. Şimdi bu dersimizde ise Yahya Aleyhisselam'ın davetini anlatacağız. Nasıl insanları davet etmiş ve sonunda Yahya Aleyhisselam ve babası Zekeriya Aleyhisselam nasıl şehit edildiler İsrailoğulları tarafından. İnşallah bunu anlatacağız. Kardeşler, Yahya Aleyhisselam da babası Zekeriya Aleyhisselam gibi İsrailoğullarını Allah'a davet ediyordu. Onları uyarıyordu, hatırlatıyordu, korkutuyordu, işte günahlardan sakındırıyordu. Tevbe etmeye çağırıyordu onları, hayra irşad ediyordu. Onlara iyiliği emrediyordu. Normal bir nebi olarak bunu yapıyordu. Şimdi kardeşler bakın, çok çarpıcı bir hadis nakledeceğim size. Yahya Aleyhisselam'ın davetinden bir kesit bize anlatıyor bu rivayet. Çok ilginç bir rivayet. Bakın, bu okuyacağım rivayeti Tirmizi, İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibben, İmam Ahmet ve Hakim rivayet ediliyorlar. Hakim bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Keza Elbani ve İmam Ahmet'in muhakkik, İmam Ahmet'in müstedini tahkik eden ulema da bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Tirmizi hadisin hasen sahih olduğunu söylüyor. Yani böyle güvenilir bir rivayet kardeşler. Bakın, diyor ki Resulullah Aleyhisselam, اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ يَحْيَ بْنَ زَكَرِيَّ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ Allah diyor Zekeriya oğlu Yahya'ya şu 5 kelimeyi emretti. Şu 5 şeyi ona vahyetti. 5 kelime, yani 5 emir, 5 vasiyet. Ne diye emretmiş? En ya'mele biha, hem bunlarla kendisi amel edecek. Hem de ve ya'mura beni İsrail en ya'melu biha. Hem de İsrailoğullarına emredecek ki siz de bunlarla ne yapacaksınız? Amel edeceksiniz. Diyor ki ve innehu kâde en yubti'e biha. Yahya Aleyhisselam neredeyse diyor bu 5 emri İsrailoğullarına tebliğ etmekte neredeyse yavaş davranmıştı diyor. Bak, tam yavaş davranmış değil. Tam yavaş davranmamış. Neredeyse yavaş davranmış. Neredeyse. Biraz gecikmiş. Biraz. Bu emirleri İsrailoğullarına tebliğ etmekte biraz gecikmiş. Böyle olunca yanına İsa Aleyhisselam gelmiş. Önceki derslerimizde söylemiştik değil mi? İsa Aleyhisselam'la bunlar aynı zamanda yaşamışlar. Bir rivayete göre Yahya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'dan 3 ay önce doğmuştu. Bir rivayete göre 6 ay önce doğmuş. Bir rivayete göre 3 sene önce doğmuş. Yani aralarında çok az var. Yahya Aleyhisselam birazcık daha büyük İsa Aleyhisselam'dan. İsa Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'a demiş ki Allah sana bu 5 kelime emrediyor. Sen amel edesin ve İsrailoğullarına da emredesin bunları. فَاِمَّا اَنْ تَأْمُرَهُمْ Ya sen bunları onlara emredersin. Ya sen tebliğ edersin. وَاِمَّا اَنْ اَمُرَهُمْ Ya da onları ben tebliğ ederim. Ona göre. Yani ne yapıyor? Bir an evvel Allah'ın bu emirlerini yerine getirmede süratli ol, hızlı ol. Aslında tebliğ edecek İsa aleyhisselam değil mi? Tabii ki tebliğ edecek. Sadece biraz geç kalmış. Tam da geç kalmamış yani. Böyle olunca İsa aleyhisselam hemen yanına gelip bunu söylemiş. Ya sen tebliğ edersin ya da ben hemen bunları tebliğ ederim diye. Geciktirmeyelim Allah'ın bu emirlerini diye. Yahya aleyhisselam çok korkmuş. Böyle bir peygamber işte sıfatlarını anlattığımız. Demiş ki ya ahi, ey kardeşim İsa. La tef'al, sakın böyle yapma. Aman sakın sen değil de ben yapmam lazım bu işi. Çünkü fe inni akhafu in sabaqtani biha en yuhsafa bi au uazzab. Ben korkarım ki eğer sen bu emirleri İsrailoğullarına tebliğ etmekte beni geçersen yerin benle birlikte yere batırılmasından, yani yere batırılmaktan ben veyahut da başka şekilde Allah tarafından azap edilmekten korkarım. Eğer geç kalırsam, sen yaparsan bu işi ya yerin içine batırılırım veyahut da başka şekilde azap edilirim. Bundan korkuyorum. O yüzden sen bu işi yapma. Demiş İsa aleyhisselam. Ve diyor ki hadiste فَجَمَعَ النَّاسِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ve Yahya aleyhisselam İsrailoğullarını Mescid-i Aksa'da toplamış. Diyor ki فَمْتَلَأَ الْمَسْجِدِ وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرَفِ Mescid-i Aksa'yı doldurmuşlar diyor. Öyle ki Mescid-i Aksa'da yüksek yerlere bile İsrailoğulları oturmuşlar. Mescid-i Aksa'nın yüksek, yani hem içi dolmuş hem de yüksek yerlere, etrafı da insanlarla dolmuş. Yani ne diyor aleyhisselam? Bayağı büyük bir izdiham vardı yani. Orada çok insan bulunuyordu. Ve başlamış Yahya aleyhisselam bunları davet etmeye. Bakalım neler söylemiş. Demiş ki Allah bana bu beş kelime emrediyor. Ben amel edeyim, siz de amel edebilirsiniz diye. Birincisi diyor, evveluhunne. O beşin birincisi. En te'budullaha ve la tuşriku bi şeyen. Sadece Allah'a ibadet edeceksiniz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Ve sonra bakın bunu çok güzel bir misalle misallendiriyor. Niçin sadece Allah'a ibadet etmeniz lazım? Neden ona ortak koşmamanız lazım? Çünkü diyor ki وَاِنَّ مَثَلَ مَنْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ Allah'a şirk koşan kimsenin misali aynı şöyle kimse gibidir diyor. كَمَثَلَ رَجُلٌ اِشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِ بِذَهَبَنَ وَرِقٍ Bir adam düşün ki kendi malından ya altınıyla ya da gümüşüyle tamamen kendi malından bir köle satın almış. Bir köle satın almış. Sonra o köleyi evine oturtmuş. Demiş ki bak demiş bu benim evim. Bu da benim işim. Değil mi? O köleyi almış ki kendi işini yapsın diye değil mi? Bu da bak benim işim. Ne yapacaksın? Fe'amel ve eddi ileyye. Çalış benim bu işimi yap ve bana bu işimin hasılatını getir. Bana getir değil mi? Senin efendim bensem, ben seni evime almışsam, senin işte yediriyorsam, içiriyorsam vesaire. O zaman bu işin hasılatını, kazancını kime vereceksin tabii ki? Bana vereceksin değil mi? Ama bu köle de ne yapmış? فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي اِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ Çalışmaya başlamış ama bu çalışmasının neticesini kime veriyor? Efendisinin dışında başkasına veriyor. Hem onun evindesin, ondan yiyorsun, içiyorsun ama hasılatını gidip başkasına veriyorsun. Bak ya Resulallah ne kadar güzel tebliğ ediyor. Diyor ki, فَاَيُّكُمْ يَرْضَى اَنْ يَكُونَ عَبْدُوا كَذَٰلِكَ Sizden hanginiz kölesinin böyle olmasına razı olur? Hiçbiriniz razı olmazsınız değil mi? O zaman Allah Azze ve Celle de kendisine ortak koşulmasından razı olmaz. Çünkü فَاِنَّ اللّٰهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْءٍ Çünkü Allah sizi yaratmıştır, sizi rızıklandırmıştır o halde. Ne yapmanız lazım? O rızıklandırıyorsa, o sizi yaratması o zaman ve bunu da hiç kimse yapmaması ondan başka, o zaman ona ortak koşmamanız gerekiyor. İkincisi, Allah size emarakum bis salati, namazı emretmiştir. Namazı. Sonra diyor ki, feyza salleytum fela teltefidu. Namaz kıldığınız zaman yüzünüzle böyle sağa sola dönmeyin. Namaz esnasındayken yüzünüzü böyle sağa sola çevirmeyin. Çünkü kardeşler bu nedir? Namazda bunu yapmak, başı veya da böyle gözü çevirmek. Yani bak başla göz diyorum ha. Beden değil, şöyle değil, şu şekilde. Veya da mesela gözler sağa sola dönüyor namaz esnasında. Bu nedir kardeşler? Namazı bozar mı? Bozmaz ama nedir? Mekruhtur. Ama sen eğer başını veya da gözünü çevirmen eğer bir ihtiyaçtan dolayıysa veya da bir özürden dolayıysa kendin hakkında korkuyorsun, oradan bir şey geçiyor. Acaba bana da gelecek mi? Ya da çocuğun orada yemek pişiyor vesaire. Yani bir korku var mesela kendin hakkında, çocuğun hakkında, malın hakkında. Yani bir özürden, bir ihtiyaç ortaya yapılırsa o zaman mekruh olmaz. Ama ihtiyaç olmadığı halde yaparsan o zaman o kıldığın namazın sevabı ne olur? Eksilir. Namazın sayılır ama eksilir. Evet. Ama Yani gelmişken gel, gelmişken onu da söyleyeyim. Yani başın dışında bir de sen göğsünü çevirirsen, bedenini çevirirsen kıbleye dönmek nedir? Namazın şartlarını zannetsiniz değil mi? Sen ne yapıyorsun? Kıbleden çevirdiğin için bedenini, o zaman namaz ne olur? Basır olur. Heh. Burada mekruh olandan bahsediyor. Böyle yapmayın diyor. Yüzünüzü çevirmeyin. Çünkü diyor Allah yüzünü kulunun yüzünün önüne diker diyor. Yani kul kıbleye doğru böyle bu şekilde namaz kıldığı zaman ne yapar? Allah da o namazdayken me'lem yeltefit. Kul böyle yüzünü ve başını sağa sola çevirmediği müddetçe namazdayken Allah da kulun yüzünün önüne kendi yüzünü getirir. Kula bakar diyor. Ama eğer sen sağa sola çevirirsen o zaman kişinin değil mi? Bu huşusunun da gittiğine alamettir. Huşusun olmadığına alamettir ve Allah da senden yüz çevirir diyor. Ama sen sürekli çevirmediğin sürece bil ki Allah da sana bakıyor. Ama çevirirsen bil ki Allah da yüzünü senden ne yapar? Çevirir. Evet. Yani daima Allah'ın huzurunda saygılı, hürmetli olman lazım değil mi? Böyle böyle yapmak ne demek? Sen çok böyle saygın bir kralın, bir hükümdarın önünde değil mi? Böyle kafanı sağa sola sürekli çevirsen bu demek ki sen ona gereken saygı hürmeti göstermiyorsun değil mi? Bu Allah Azze ve Celle ise tabii ki o zaman sağa sola çevirmek bu saygıya, hürmete aykırı bir şeydir. Bu da ikincisi. Üçüncüsü diyor ki Allah size orucu emrediyor. Diyor ki orucun misali de diyor aynı kemefele racurun fi isabetin. Bir adam düşün ki diyor bir topluluk içerisinde me'ahu surratun ve onun yanında da bir para kesesi gibi bir şey var. Ve o para kesesinde miskun, bir misk var, bir koku var. فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ رِيْحُهَا اَوْ يُعْجِبُهُ رِيْحُهَا. Oradaki insanların hepsinin de o koku çok hoşuna gidiyor. Herkes o kokuyu koklamak istiyor. İşte oruçtan kimsenin durumu böyledir. وَاِنَّ رِيْحَ السَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ. Oruç tutan kimsenin ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir diyor. Onlara bakın böyle amelleri ne yapıyor? Teşvik ediyor. Bu şuurla yapın amellerinizi. Bu bilinçle yaparsan o zaman bu amelleri daha güzel, daha samimi, daha ıhlaslı bir şekilde Allah'a takdim edersin. Bakın buradan anlıyoruz ki kardeşler demek bizden önceki şeriatlarda da ne varmış? Namaz varmış demek. Bak oruç diyor. Keza mesela Enbiya suresinin 73. ayetine bakın. Namaz ve zekat diyor İbrahim Aleyhisselam'ın dininde de bulunuyordu. Bak ta İbrahim Aleyhisselam'ın dininde bile namaz da varmış ne de zekat da var. Enbiya suresi 73. ayetine bakın. Zaten Mekke'li müşterilerde değil mi? Hayatları geçiyor. Bazıları namaz kılıyormuş. Keza işte zekat veriyorlardı. Oruç tutuyorlardı. Kendileri ne ispat ediyorlardı Mekke'li müşrikler? İbrahim Aleyhisselam'ın dine değil mi? Kur'an'da bu var yani. Tabi onların bu ibadetleri bizimkiler tabi farklı. Ayrı bir şey. 4. Allah size sadakayı emrediyor diyor. Çünkü diyor sadaka çıkartan, bir insana sadaka veren, infakta bulunan kimsenin misali aynı şu kimse gibidir diyor. كَمَفَذَ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُ. Bir adam düşün ki düşman onu esir almış. فَاَوْثَقُوا يَدَهُ اِلَى عُنُقِهِ. Elini diyor boynuna bağlamışlar. وَقَدَّمُهُ لِيَضْرِبُ عُنُقَهِ. Ve onu öne geçirmişler ki boynunu vursunlar. Böyle bir adam. Sonra adam tam boynu vurulacakken diyor ki اَنَا اَفْتِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ. Ben size yani ne istiyorsanız ha, isterseniz bütün malım da olsa az ya da çok ne istiyorsanız size o parayı vereyim, beni bırakın. Nasıl kabul eder misiniz? فَفَدَا نَفْسَوْ مِنْهُمْ. Onlar da bunu ne yaparlar? Kabul ederler. O verdiği para sebebiyle onu terk ederler. Ne olacaktı normalde? Boynu vurulacaktı değil mi? Ama para verdiği için tamam hadi seni bırakıyoruz. İşte diyor nedir? Sadaka veren, infakta bulunan kimse de böyledir. Sen infakta bulununca kendini cehennemden ne yaparsın? Kurtarırsın. İnfak, kişinin verdiği sadaka az da olsa seni ne yapar? Cehennemden muhafaza eder. Ne kadar güzel bir örnek değil mi? Tam boynu vurulacakken sadaka veriyor, kurtarıyorlar. Aynen bu da böyledir diyor. Hadis hatırlatırım. Ne diyordu hadiste? İttakun nara velev bi şıkkı temra. Bir hurmanın yarısıyla bile olsa cehennemden kendinizi koruyun. Yani benim param az, ben fakirim ya. Vereceğim para ne işte 20 TL, 50 TL ancak verebilirim. O da az. Öyle düşünme yani. Vereceğim para ne kadar az bile olsa bak. Bir hurmanın yarısı bile olsa diyor cehennemden korunun diyor. Ne kadar da az bir infakta bulunsan o seni cehennemden korur. Son bir emir daha, beşincisi. وَاَمُرُكُمْ اَنْ تَذْكُرُ اللّٰهِ. Ve Allah ve size Allah'a zikretmenizi emrediyorum. Beşincisi de Allah Azze ve Celle'yi anmak. Çünkü diyor Allah'ı anan kimsenin, zikreden kimsenin misali aynı şu adam gibi ki خَرَجَ الْعَدُوُّ ف۪ي اَثَر۪ي سِرَعًا. Bir düşman adamın arkasından böyle hızlıca çıkmış, onu yakalamak istiyor. Ok açıyor. Onlar arkasından onu takip ediyorlar. Yakalamaya çalışıyorlar. Böyle kaçarken hatta izâ etâ alâ hissin hasîn. Çok sağlam bir kaleye adam geldiği zaman. Çok sağlam. İçine asla böyle ulaşılamayacak. Bir kaleye geldiği zaman kendisini oraya atıyor. Fe ahraze nefsehu minhum. O kaleye giriyor ve kendisini onlardan kurtarıyor. Aynen burada böyledir diyor. Ve kezalike le abdu la yuhrizu nefsehu mine şeytan illa bi zikrillah. Kişi de kendisini şeytandan ancak Allah Azze ve Celle'yi zikretmekle koruyabilir. O yüzden yaptığımız zikirler nedir? Şeytandan koruyan bir kalem hesabesindir kardeşler. Sabah akşam zikirleri, namaz sonra zikirler, uyku zikirleri vesaire. Aleyhisselam bunu aktarıyor. Yahya onlara böyle bir Mescid-i Aksa'da tebliğde bulundu diyor. Sonra Nebi Aleyhisselam ne buyuruyor? Hepimizin bildiği bir hadis. İşte bu hadisin öncesi işte bu. Ben de size Allah'ın bana emrettiği beş şeyi emrediyorum. Aynı Yahya emrettiği gibi. Bu hadisi çoğumuz biliriz değil mi? Ney? İşitmek, itaat etmek, cihat, hicret ve cemaat. Aynen bu hadisin akabinde bunu söylüyor. Ben de size bu beş şeyi emrediyorum, tavsiye ediyorum diyor. İşte Yahya Aleyhisselam'ın davetinden bir kesit kardeşlerim. Şimdi Yahya Aleyhisselam davetinden bahsediyoruz. Yani o nasıl bir davetçiydi? Nasıl bir peygamberdi? Bakın hatırlatalım. Zekeriya Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'la müjdelenirken melekler ne demişti ona? Ey Zekeriya Allah seni Yahya ile müjdeliyor. O Yahya ki musaddikan bi kelimetin minallah. Allah'ın kelimesini tasdik edici olacak diyor. Allah'ın kelimesinden kasıt kimdi? İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam bir lakabı Allah'ın kelimesi. Çünkü kun, ol sözüyle meydana geldiği için babasız bir şekilde. Yani o zaman İsa Aleyhisselam'ın risaletini tasdik edecek, iman edecek bir çocuk sana müjdeliyoruz diyor. Demek ki o zaman Allah Yahya Aleyhisselam'a niçin nübüvvet vermiş özellikle? İsa Aleyhisselam'ın Resullüğünü tebliğ etmek, onun davetini yaymak için. O zaman asıl Resul kim o dönemde? Tabii ki İsa Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam ise o da peygamber ama ona yardımcı bir peygamber. Onun davetini yayan bir peygamber. Ona yardım eden, ona insanları özellikle çağıran bir peygamber yani. Musaddikan bir kelimesi minallah. Kaynakları haber veriyor ki Yahya Aleyhisselam Ölüdeniz yakınlarında davet faaliyetlerinde bulunurmuş. Ölüdeniz biliyor musunuz Ölüdeniz'i? Hani Ölüdeniz fay attı falan. Deprem haberlerini çok duymuşsunuzdur. Diğer adıyla kardeşler Ölüdeniz'in diğer adı ne? Lut Gölü. Ölüdeniz'in diğer adı Lut Gölü'dür kardeşler. Oranın yakınlarında tebliğ faaliyetinde bulunurmuş Yahya Aleyhisselam. Daha çok buralarda bulunurmuş. Şu bilgiyi vereyim. Yani Lut Gölü, diğer adıyla Ölüdeniz nerede bulunuyor kardeşler? Ürdün'le Filistin'in arasında bulunuyor. Yani o Lut Gölü'nün bir kıyısı Filistin'e bakıyor, bir kıyısı tam ikisinin arasını ayırıyor. Burası kardeşler, yeryüzünün bütün dünyayı düşün bak, bütün dünyayı düşün. Bütün dünyanın kara parçalarının, denizleri saymıyorum, kara parçalarının en alçak bölgesidir. Google'a yazın, dünyanın en alçak bölgesi neresidir diye. Tam Lut Gölü'nü gösterir. Yani Google'a yazın, direkt Lut Gölü çıkar kardeşler. Kur'an'da zaten buraya da işaret var değil mi? Rum suresinde. Fi ednel ard diyor. Yerin en alçak bölgesinde Rumlar Sasanilere yenildiler diyor. Kur'an bak ta o zaman orayı ifade ediyor. Yani burada büyük bir savaş oluyor ve bu savaş neticesinde Sasaniler Kudüs'ü Rumların elinden alıyor. Zaten niye Lut Gölü denmiş değil mi? İsimden de anlaşılıyor değil mi? Lut Aleyhisselam'ın kavmi işte burada yaşıyorlardı. Yani o Lut Gölü'nün kapladığı alanda yaşıyorlardı. O zaman orada ne yoktu? Su yoktu. Kaç sene önce, takriben 4000 sene önceki bir zaman yani. Takriben de 4000'den daha fazla, 4000 seneden daha fazla bir zaman. Orada helak edilmişler yani. Bunu incelemenizi tavsiye ederim kardeşler. Yani önce bir yazın Lut Gölü nedir diye. Mesela Talha Uğurluel diye bir tarihçi var. Birazdan yine ismini zikredeceğim. O Lut Gölü'ne gidip böyle bir iki videosu var bu Lut Gölü'nü tanıttığı. Orada gidip böyle orada tanıtıyor, anlatıyor. O videoyu dinlediğinde tavsiye ederim. Çok ilginç gerçekten. Yani o kavmin helak edildiği yeri bir öğrenin. Nasıl bir göl, nasıl özelliğe sahip çok tavsiye ederim yani. Kardeşler bakın İsa Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'ı Dımeşk'e göndermiş biliyor musunuz? Yani burada tebliğ ederken İsa Aleyhisselam şimdi onun lideri ya. İnsanları davet etmesi için, din hükümlerini öğretmesi için ne yapmış? İsa Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'ı nereye? Dımeşk'e göndermiş. Oraya gitmiş ve orada kardeşler İsa Aleyhisselam'ın öğretilerini tebliğ etmiş. İsa Aleyhisselam nerede tabi? İsa Aleyhisselam, dikkat dağılmasın, Filistin'de kardeşler. İsa Aleyhisselam Filistin'de ve bir ara Dımeşk'e gönderiyor. Orada da bir müddet tebliğ faaliyetinde bulunmuş. Kardeşler şu bilgiyi vereyim Yahya Aleyhisselam'la alakalı. Yahya Aleyhisselam bakın bugün Hristiyan dünyada nasıl tanınır biliyor musunuz? Batı dillerinde Yahya Aleyhisselam nasıl ifade edilir? Sonuçta Hristiyanlar için de Yahya Aleyhisselam çok önemli bir karakter değil mi? Ne deniliyor biliyor musunuz? Kur'an'daki ismi Yahya. Bugün Hristiyanlar ne derler? John Baptist. John Baptist. John işte Yahya'nın karşılığı. Zaten çok öyle isim duymuşsunuz değil mi? John diye. Yazarlar John. İşte John kardeşler Yahya Aleyhisselam'ın ismi. Baptist ne demek? Vaftizci. Vaftizci Yahya. Böyle isimler değil mi? Yani kutsal isimler kullanırlar. Mesela Yahya Aleyhisselam'ın annesinin ismi Elizabeth. Elizabeth de çok, hatta bu İngiltere kraliçesinin ismi Elizabeth'ti değil mi? Peki Yahya Aleyhisselam'ın İncil'deki ismi ne biliyor musunuz? İncil'deki. Yuhanna. Ama bu Yuhanna o sizin bildiğiniz Yuhanna değil. O İsa Aleyhisselam'ın 12 havarisinden birisi de Yuhanna değil mi? De Yuhanna İncil'i var. Yuhanna İncil'inin yazarı. O Yuhanna değil kardeşler. İsim benzerliği var. Ama şöyle bir bilgi var. Yuhanna, o İsa Aleyhisselam'ın 12 havarisinden birisi olan Yuhanna, Yahya Aleyhisselam'ın ilk öğrencisiymiş kardeşler. Böyle bir bilgi de var. Ama aynı kişiler değil. Bak Hristiyanlara göre kardeşler, Yahya Aleyhisselam ne yaparmış? Yanına gelen kişileri bizzat kendisi Ürdün Nehri'nde vaftiz edermiş. Ürdün Nehri. Ya Ürdün'e şöyle söyleyeyim. Hatta Ürdün Nehri'nden nerede olduğunu anlıyorsunuz. Ürdün Nehri'nden Lut Gölü'ne dökülüyor. Yani öyle bir şey anlayın işte kafanızda. Biliyorsunuz zaten Hristiyanlıkta değil mi? Vaftiz çok bilinen uygulama. İşte baba, oğul, ruhul kudüs adıyla vaftiz ediliyorlar değil mi? İşte suya dalıp çıkıyorlar. Böyle vücudu suya daldırıyorlar. Böyle işte bir çok bilinen bir uygulama yani. Ve kardeşler bakın Matta İncil'inde geçen bir bilgi. Çok acayip. Matta İncil'inde geçiyor. Öyle inanıyorlar Hristiyanlar. Yahya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ı da Ürdün Nehri'nde vaftiz etmiş. Yani diğer insanları bırak. İsa Aleyhisselam'ı bile Ürdün Nehri'nde ne yapmış? Yahya Aleyhisselam o yüzden vaftizci Yahya derler Hristiyan aleminde. Hatta günümüzde halen yine yazıp bakabilirsiniz internetten. Halen kardeşler Hristiyanlar hesapta İsa Aleyhisselam'ın vaftiz edildiği yer diye o Ürdün Nehri'ndeki o yeri ziyaret ederler. İnsanlar gidip orada vaftiz oluyorlar. Hala bugün ziyarete açık bir yerdir yani. Hesapta Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam orada vaftiz etmiş. Bakın o az önce söylediğim tarihçi Talha Uğurlu El diyor ki yani bilmiyorum ya sadece naklediyorum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Güzel güzel bilgi veriyor. Diyor ki İslami kaynaklarda diyor Yahya Aleyhisselam'ın kendilerine tebliği sonucu tevbe edip tek Allah inancına gelen insanlara gusül abdesti almalarını emrettiği, gusül aldırttığı geçiyor. Artık İslam kaynaklarda böyle bilgi geçiyormuş. Ya Aleyhisselam kendisine geliyor insan, tevhid inancını kabul ediyor, İslam'a giriyor. Ne diyor ona? Git gusül al. Gusül aldırtıyormuş. İşte diyor ki Hristiyan dünyası diyor bu gusül abdestini değiştirmiş. Hristiyan dünyası bu gusül abdestini değiştirmiş, vaftize çevirmiş diyor. Hani vaftiz buradan geliyor diyor. Yani Yahya Aleyhisselam'da bunun aslı aslında vardı. Onlara göre diyor ilk vaftiz eden kişi kimdir? Yahya Aleyhisselam. Onlara göre ilk vaftiz eden kişi Yahya Aleyhisselam diye inanılır diyor. Gusül aldırtır diyor ya. Yani bu İslam'da da var değil mi? Bir kafir, asli kafir ve de mürted İslam'a girdiği zaman gusül abdesti alması nedir? Vacip midir? Bir görüşe göre vaciptir, bir görüşe göre müstahaptır kardeşler. Yani vacip gören alimler de var. Bir de Hristiyanlar tarafından kardeşler şunu da bilelim. Her yıl 24 Haziran'da Vaftizci Aziz Yuhanna günü kutlanıyormuş. Yani her yıl 24 Haziran'da bunu kullanırlar. Yani Aleyhisselam'ın konumu Hristiyanlar arasında bu. Şimdi kardeşler şehit edilişi kıssalarına gelelim. Yahya Aleyhisselam ve Zekeriya Aleyhisselam'ın ezanı dinleyelim. Ondan sonra bu konuyu anlatalım inşallah son olarak. Evet şimdi kardeşler Yahya Aleyhisselam ve babası Zekeriya Aleyhisselam'ın şehit edilişleri konusuna gelelim. İsrailoğulları ilk Yahya Aleyhisselam'ı şehit ediyorlar. Sonra Zekeriya Aleyhisselam'ı şehit ediyorlar. Bu değil mi? Zekeriya Aleyhisselam çok yaşlıyken Yahya Aleyhisselam dünyaya gelmişti değil mi? Ha, buna rağmen ilk o şehit ediliyor. Bu iki olaydan sonra da İkisi şehit edildikten sonra İsa Aleyhisselam göğe yükseltiliyor. Aleyhisselam hayatta, yani hayatta derken yeryüzünde ikisi şehit edilirken. O yüzden bir sonraki derste inşallah İsa Aleyhisselam'ın onu öldürülme teşebbüsleri ve göğe yükseltilmesi hadisesini anlatacağız inşallah. Şimdi ilk olarak Yahya Aleyhisselam'ın şehit edilmesi kıssasını anlatalım. Bu kıssa bazı tefsirlerde zikrediliyor kardeşler. Bazı tefsirlerde Yahya Aleyhisselam nasıl şehit edilmiş zikredilir. Bu olayı anlatan birbirinden biraz farklı rivayetler var. Birkaç rivayet var birbirinden farklı. İncil'de de keza kardeşler bu anlatılır. İncil'de de Yahya Aleyhisselam'ın şehit ediliş kıssası anlatılıyor. Tabii biz İncil'dekinden biraz farklı olarak diğer tefsir kitaplarında geçen rivayetlere böyle bakarak İnşallah kıssayı nakledelim. Şöyle şimdi o zamanın Filistin hükümdarı. İsmine Herod ya da Herodes. Bu ismi hatırladınız mı kardeşler? Ben size daha o zaman söylemiştim. Romalılar değil mi? Milattan önce işte 63 senesinde Filistin'i işgal etmişlerdi. İşgal ettikten sonra buraya vali olarak kimi atadılar? Herod'u atadılar. Ama şimdi o zamandan bu zamana değil mi? Bayağı bir vakit var. İşte ta o zamandan Yahya Aleyhisselam'ın şehit edildiği zamanına kadar Filistin'i Herodlar yönetmiş. Yani isim benzerliğinden o adam aynısı olması çıkmaz tabii ki. Yani o zamandan bu zaman takriben 100 sene geçmiş yani. O da Herod ama Filistin'i Herodlar yönetmiş. Roma'ya bağlı olarak yani. Çünkü Herod hanedanı. Herod hanedanı kardeşler Filistin yönetiyormuş. Birkaç tane böyle o zamana kadar Kral Herod ve de Herodes olmuş yani. Ve kardeşler bakın şimdi anlamak için bunu söylüyorum. Bu Herodlar kardeşler, Romalıların Filistin'i işgalinden bir süre önce Yahudiliği benimsemişler, tamam mı? Hatta demiştik ki Herod o zaman ne yapmıştı Mescid-i Aksa'yı? Yenilemişti değil mi? Heh. Yahudiliği benimsemiş ama İsrailoğulları soyundan değiller bakın dikkat edin. Yani Yahudiliği benimsemişler, işgalden biraz önce başka bir dine mensuplarmış. Sonra Yahudiliği benimsiyorlar ama kendileri İsrailoğullarından değil dikkat edin. İsrailoğullarından değil. Sonra Roma oraya gelince tam adamları diye Herod gelip onu başa dikiyor. İşte bu şimdi bahsedeceğimiz Herod da, Yahya Aleyhisselam zamanındaki Herod, o da kendisine Yahudi diyordu kardeşler ama tabii hesapta Yahudi. Yoksa yani bu Herodlar dinden uzak adamlar. Zaten Roma İmparatorluğu adına Filistin'i yöneten adamlar değil mi? Ne bekliyorsun ki yani? Mescid-i Aksa'yı bina etmesi bile yani işte İsrailoğullarına yağcılık olsun diye biraz onları dindirsin. O zaman anlatmıştık. Bakın kardeşler, işte bu Yahya Aleyhisselam zamanındaki Herod ya da Herodes kardeşinin kızıyla evlenmek istemiş. Yeğeniyle evlenmek istemiş. Yahya Aleyhisselam'a sormuş. Demiş ki bu kızla evlenmeme fetva veriyor musun? Dedik ya şimdi Yahudiliğe kendisi belirliyor. Oradan işte o yüzden söyledim. Caiz midir demiş. Bana fetva verir misin? Bak cevaz fetvası istiyor. Niye? Çünkü halkın tepkisinden çekiniyor. Ama eğer Yahya Aleyhisselam bunu onaylarsa tamam evlenebilirsin diye. O zaman sıkıntı kalkar değil mi? Halk tepki çekmez. O yüzden fetva vermiş. Yahya Aleyhisselam da hiç eğip bükmeden yok demiş. Bu şeriatta kesinlikle haramdır. Sen Yahudiliyim diyorsan o zaman kabul et bu kesinlikle haram. Değil mi? Bu zaman en önemli ihtiyaçlardan birisi değil mi kardeşler? Yani kınayacak olanlardan korkmadan ve zalimlerden korkmadan hak neyse onu cesur bir şekilde böyle eğip bükmeden söyleyebilen davetçilere çok ihtiyaç var. Böylesi ilim ehline ihtiyaç var. Rabbim Azze ve Celle bizleri onların eylesin. O da böyle hiç söze eğip bükmeden yani adamın karakterini bilmesine rağmen zalimliğini demiş ki hayır kesinlikle cevaz vermem. Herod da sinirlenmiş ne yapmış? Yahya Aleyhisselam'ı tutuklatmış ve o kaldığı sarayın aşağısında yerin altında bir zindanda araya attırmış. Zaten kardeşler bu Herod Yahya Aleyhisselam'ın tebliğinden de çok rahatsızlık duyuyormuş yani. Zaten rahatsızmış Yahya Aleyhisselam'ın yaptığı tebliğden. Bir de bu eklenince daha da öfkesi artmış. Ve onu hapse attırmış. Bakın kardeşler, Yahya Aleyhisselam hapisteyken sarayın altında bu adamların her sene toplanıp bir araya geldikleri bir kutlama günü gelmiş, tamam mı? Öyle bir gün gelmiş. Sarayda bir eğlence, bir zivafet düzenlenmiş. İncil'de burası şöyle söyleniyor. Yani Herodes'in kendi doğum günü gelmiş İncil'deki işte bilgi. Bu kızın annesi kardeşler, bu kızın annesi bu evlilik işinin olmasını çok istiyormuş. Bak. Çünkü bu olursa hem kendisi hem de kızı o bol ve lüks hayatlı saraya taşınacaklar değil mi? Böyle şöhret kazanacaklar yani. Şimdi bu annesi, bu kızın annesi Yahya Aleyhisselam'ın bu fetvasını öğrenince ona kinlenmiş kardeşler. Ve onu öldürmek istemiş. Ve kızını kullanarak bunu yapmak istemiş. Kızını yönlendirmiş. Bakın nasıl yönlendirmiş kızını. Kızı ne yapmış annesinin yönlendirmesiyle? Bu Herod için güzelce giyinmiş, süslenmiş. Kralın yanına çıkmış böyle önünde oynamış falan. Böyle kendine celbetmiş. O gün de zaten Herod eğlence günü olduğu için bayağı bir içmiş, çok içmiş yani. İyice sarhoş olunca Herod bu kızla beraber olmak istemiş. Kız da bunu reddetmiş. Demiş ben bir istekte bulunuyorum. Eğer onu yerine getirirsen o zaman bunu kabul ederim demiş. Bakın İncil'de aynen şöyle anlatılıyor. Şöyle geçiyor. Kral genç kıza dedi ki dile benden. Ne dilersen veririm sana. Sarhoş ya gitmiş kafası. Ant içerek benden ne dilersen krallığımın yarısı da olsa veririm. Bak. Kız da demiş ki benimle evlenmek istiyorsan mehrim Yahya'nın başıdır demiş. Bak. Benim için Yahya'nın başını kes. Senden sadece ben bunu istiyorum. Bu sarhoş Herod'tu kardeşler. İsrailoğullarından olan o askerlerini Yahya'nın başını getirmeleri için gönderiyor. Onlara bunu emrediyor. Ve askerler o sarayın altında bulunan o zindandaki Yahya Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Ve rivayetlerde o sırada da ibadet halindeymiş. Zaten Yahya Aleyhisselam çok abid bir insan olduğunu da geçen ders söylemiştik. İbadet halindeyken başını kesiyorlar. Kafasını kesiyorlar. Ve başını yuvarlak bir tepsi içerisine bak. Bu tasvir edilir kardeşlerim. Bazı kiliselerde, ben inşallah size resmini atarım. Bazı kiliselerde tasvir ediliyor. Böyle tepsinin içinde böyle Yahya Aleyhisselam'ın kafasını koymuşlar. Böyle işte krala sunuyorlar, krala getiriyorlar. Bu bazı kiliselerde böyle resmedilmiş kardeşler. Böyle bir tepsi içerisine koymuşlar, kralın yanına getirmişler. Başını böyle kıza sunmuşlar. O kızın önüne koymuşlar kardeşler. Başka bir hatta kardeşler bu anlattıklarım Yahya Aleyhisselam Dımeşk'teyken olmuş. Demiştik ya İsa Aleyhisselam nereye gönderdi? Dımeşk. Yani bu anlattığım Filistin'e değil de Dımeşk'te. O Dımeşk'te de yine hakim Herod'muş. Yine Herod hanedanını oraya da koymuşlar. O zaman Roma İmparatorluğu oraya da hükmediyordu zaten. Allah alem bir sevap. Ya bu olay Dımeşk'te gerçekleşiyor. Dımeşk'te şehit ediliyor ya da Filistin'de Allah alem bir sevap. 33 yaşında şehit edilir geçiyor kardeşler rivayetlerde. 33 yaşında Yahya Aleyhisselam şehit ediliyor. Zaten İsa Aleyhisselam'da 32,5. 30 aynı yaşlarda o da göğe kaldırılıyor. Öbür dersi anlatacağız inşallah. Bak şunu da söyleyeyim. Her yıl kardeşler 29 Ağustos'ta Ortodoks kiliselerinde Yahya Aleyhisselam'ın başının kesilmesine anma ayini yapılıyormuş. Her sene bak bu yapılıyor. Yani Hristiyan dönemde Yahya Aleyhisselam böyle önemli bir şahsiyet. Son olarak kısacası Zekeriya Aleyhisselam'ın da şehit edildiği için anlatıp dersimi bitireyim. Rivayetlerde anlatılana göre Allah alem artık doğrudur ya da değildir bilmiyorum. Ama şehit edildiğini biliyoruz da nasıl şehit edilmiş? Rivayetlerde şöyle anlatılıyor. Artık doğru yanlış Allah alem. Bu Yahya Aleyhisselam şehit edilince tamam mı? İsrailoğulları demişler ki babası Zekeriya siz böyle yaptığınız için size beddua edecek. Allah da size gazap edecek. O yüzden o beddua etmeden hemen gidin ne yapın Zekeriya'yı da öldürün. Mantığa bak görüyor musun? İsrailoğulları kafası işte. Gidin hemen babasını da öldürün. Artık ya melek vasıtasıyla Zekeriya Aleyhisselam bunu öğreniyor ya da artık onları gören birisi tarafından öğreniyor. Öğreniyor ki İsrailoğulları onu öldürmek için çıkmışlar ona geliyorlar. O da o yaşlı halde değil mi? Ne kadar yaşlanmıştır o yaşta yani. Hemen bulunduğu yerden çıkıyor ve bir ormana kaçıyor kardeşler. Ormana. İsrailoğullarından bu adamlar da onun arkasından onun izini sürerek takip etmişler. O kaçıyor. Onlar da arkasından izini sürerek takip ediyor. Artık bir an geliyor ki Zekeriya Aleyhisselam onlardan kaçabilme umudunu kaybediyor. Böyle bir anda umudunu kaybettiği bir anda önüne işte ormanda çıkan bir ağaç açılıyor kardeşler. Açılıyor. Ve ağaçtan bir ses geliyor işte içime gir, içime gir diye. Ve ağacın içine girip saklanmış kardeşler. Ağacın içine giriyor. Ağaç sonra içince üzerine tekrar kapanıyor. Eski haline dönüyor ağaç yani. Böylece askerler bir an izini kaybetmişler. Zekeriya Aleyhisselam'ı bulamamışlar. Ama geçiyor ki rivayetlerde ağaç kapandığında Zekeriya Aleyhisselam'ın elbisesinin bir tarafı dışarıda kalmış. Tamam. Girmiş ama kapanıyor ama yani bir tarafı şöyle kapanırken dışarıda kalmış. Görünür olmuş yani elbisesinin. Sonra da İsrailoğulları böyle ararken ormanda bu alameti görünce o elbisesinin dışarıda kalan alameti görünce yerini buluyorlar. Hemen diyorlar zaten o sihirle buraya girmiştir diye. İsa Aleyhisselam'ı da öyle itham ediyorlardı ya. İsa Aleyhisselam'ın gösterdiği bu mucizeler ancak nedir? Sihirdir yani değil mi? Nasıl ağaç açılıyor? İşte sihir yapmış öyle içine girmiş işte. Ve kardeşler Zekeriya Aleyhisselam o ağacın içinde olduğu halde testereye getiriyorlar. o ağacı kese kese bu şekilde hem ağaç hem de Zekeriya Aleyhisselam'ı ortadan ikiye bölüyor bu pislik herifler. Denildiğine göre başka bir şekilde de şehit edildiğine dair rivayetler var ama İsrailoğulları tarafından hem Yahya Aleyhisselam hem de Zekeriya Aleyhisselam şehit edilmişti kardeşler. İsa Aleyhisselam'ı da öldürecekler değil mi? Teşebbüs ettiler, öbür derste anlatacağız ama Allah Teala onu korudu. Zaten önceki dersimizde anlatmıştık değil mi? İsrailoğullarının tarih boyunca en bari özelliklerinden birisi kardeşler budur. Nice sayıda nebileri öldürmüşlerdi. O yüzden Yahudilerin vasıfları nedir? Kateletül enbiya. Nebileri katledenler diye vasıflanırlar kardeşler. Çok büyük bir soğukkanlılıkla böyle bir sürü nebiyi şehit etmişler. Keza ayette haberlerine göre davetçileri de şehit etmişler. Sırf nebiler değil. İçindeki böyle emir-i bil maruf yapan davetçi, salih insanları da haksız yere öldüklerini Allah Azze ve Celle bize söylüyor. Yani böyle tarihlerindeki bu adamlarla bugün övünen günümüz Yahudileri değil mi? Eğer onlar peygamberleri bile soğukkanlılıkla bir sürü peygamber öldürmüşlerse bugün Müslümanları niye öldürmesinler ki? Değil mi? Sürekli haberlerde görüyoruz yani çok rahat bir şekilde Müslümanları orada öldürüyorlar. İnşallah bir sonraki dersimizde İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseltiliş, Hazreti Nalat'ın ayetleri okuyacağız. Burada duralım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.